Türk İdaret Tarihi Blok 30. Gezi süresince hayranlığını maiyetiyle paylaşmıştı. Hükümdarlığı döneminde dış politikadaki Almanya yakınlaşması kuşkusuz İngiliz-Rus ittifakından kaynaklanıyordu, ancak Gezi'de gördüklerinin katkısının olmadığını söylemek zordur. Gezi sonrasında Tanzimat reformları, Şurayı Devlet'in kuruluşu, Marif Nizamnamesi'nin neşri ve Galatasaray Sultanisi'nin açılışı ile devam etmişti. Ancak önce Fuat, ardından Ali Paşaların ölümüyle Abdülaziz'in Keyş idaresi önündeki engeller azalmış. Bunun sonucunda da Rusya ile aşırı bir yakınlaşma politikasına girişilmişti. Diğer yanda Abdülaziz'in kendisinden sonra oğlu Yusuf İzzeddin'i çıkarmak istemesi varisler arasında hoşnutsuzluğa neden olmuş. Bu nedenle Şehzade Abdülhamid rejime şiddetli eleştiriler yönelten genç Osmanlılarla temasa geçerken aynı zamanda da devlet ricalinden ağır isimlerle yakınlık kurmuştur. Kısaca genç şehzade çok da parlak olmayan eğitimiyle Tanzimat dönemi olaylarını yakından tetkik ederken bir bakıma sakınacı ve yakınında bulunduracağı kişileri de tanıma şansı yakalamıştı. Yıldız'daki sarayı bu tecrübeler ışığında gürbüzleşirken idare ilkeleri yine aynı deneyimler süzgecinden geçerek uygulamaya koymaya başlayacaktı. Sultan Abdülhamid'in şehzadelik yıllarına bakıldığında nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğu düşünülebilir. Liberalizmden muhafazakarlığa 1877-78 Rus Savaşı sonrasında devletin Balkanlardaki topraklarının neredeyse yarı yarıya azalması, zaten işaz kararı almış hazinenin ağır bir savaş tazminatını karşılamak zorunda bırakılması ve Rus ordusunun İstanbul'a kadar ilerlemesi genç sultanı öncekilerden çok farklı politikalar izlemeye sevk etmiştir. Profesör Akarlı bunları dört başlık altında toplamıştır. 1. Tarafsızlık temelinde bir dış politika izlemek. 2. Mali itibarın tekrar kazanılması için üretim, vergi kaynaklarını geliştirmek. 3. Özellikle eğitim kanalıyla Müslüman beldelerin devlete sıkıca bağlanmasını sağlamak. 4. Adalet ve güvenlik kurumlarının geliştirilmesiyle devlet ile halk arasında sağlam bir bağ oluşturmak. Profesör Çetin Say'a ilk madde, yani diplomasi konusunda sultanın iki ilkeye sıkı sıkıya sarıldığını belirtmektedir. A. Uluslararası meselelerde mümkün olduğunca askeri güç kullanmaktan çekinmek ve Avrupa'da hatları keskinleşen bloklara karşı eşit mesafede durmak. Devletin mali itibarını yeniden kazanması söz konusu koşullar içerisinde ulaşılması en güç hedef teşkil etmekteydi. Profesör Pamuk'un verilerine bakılacak olursa gerek dış borç yükünün ağırlığı gerek dış piyasalarda tarım ürünlerinde yaşanan değer kaybının sürekliliği, ekonomisi ziraata dayanan Osmanlı'yı daha büyük çıkmazların içine atmıştır. Dünya Umumiye gibi emperyal örgütlerin kuruluşu, maliye bürokrasisindeki reformlar ve tasarruf tedbirleri özellikle belirli bir dönem umut yaratmışsa da savaşlar ve iç isyanları ne kesintisizliği masraf kapılarını çoğaltacak, bu ise dış borç vanalarının tekrar açılmasına neden olacaktır. Üçüncü maddeyle ilgili olarak Profesör Karpat 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra imparatorluk coğrafyasında Müslüman nüfusu baskın bir çoğunluk elde etmesiyle sultanın cemaati kendi idaresi altında birleştirmek için halifelik müessesini ideolojik bir araç gibi kullanmaya başladığını, yani İslamcılık düşüncesine sarıldığını belirtmiştir. Yine de Profesör Deringil, merkezileşme ve eğitim alanlarındaki uygulamalara bakıldığında söz konusu ideolojinin seküler temellere dayandığını, bu bakımdan da ilerici bir mahiyet içerdiğini ileri sürmüştür. Son E-134 Türk İdare Tarihi, yumuşak G 3 def, yani güvenlik konusunda kolluk teşkilatının profesyonelleşmesi bakımından önemli kurumsal reformlara gidildi. Başkent Güvenliği Genel Müdürlük şeklinde organize edilen zaptiye nezaretine bırakılırken Ergut'a göre ilk sivilleşmiş polis örgütüne kapı aralanmıştır. Böylece yine aynı yıl Fransa ve İngiltere'den getirilen uzmanların yönlendirmesi sonucunda 1845'te kurulan zaptiye teşkilatı jandarma adı altında yeniden yapılandırılmıştı. 1879 Sultan Abdülhamid dönemine rengini veren temel politikaları sıralayınız. Yıldız Sarayı Hümayunu Dolmabahçe, babası ve amcası gibi genç sultanın da en önemli yaşam alanıdır. Yine de Abdülhamid gençliğinde olduğu gibi saltanatında da resmi muayedeler dışında vaktinin büyük bir kısmını kız kardeşlerinin yalılarında, Çırağan Sarayı'nda ve Yıldız Köşkü'nde geçirmekteydi. Özellikle 93 harbi devam ederken daha uzun kalmaya başladığı Yıldız Köşkü'ne savaştan sonra daimi bir şekilde yerleşmiştir. Söz konusu tercih genellikle güvenlik nedenlerine bağlanmıştır. 1878 Mayıs'ında Ali Suavi'nin Çırağan'da gerçekleştirdiği başarısız darbe girişimiyle sultanın kanaatleri tamamen pekişmiştir. Dolmabahçe için amcam Abdülaziz'in ve bedbaht kardeşim Murat'ın hatıralarıyla dolu ve acı hatıraların toplandığı yer gibi bir nitelemelerde bulunurken, Yıldız'ı yeryüzünün bu güzel köşesi şeklinde tanımlamıştır. Yıldız Köşkü'nün bulunduğu yer, 17. yüzyıldan itibaren saray zadeganlarının ve hanım sultanlarının gezinti yerleri, saşiye alanlarıydı. 2. Mahmud Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun talimlerini bu tepeden izlemiş. Oğlu Abdülmecid gözdelerinden birinin ismini bu tepeye bağışlamıştır. Yine Abdülmecid'in annesi Bezim-i Alem Valide Sultan burada bir kasır yaptırırken ilk park ve bahçe düzenlemesini de gerçekleştirmiştir. Abdülmecid dönemi sonlarına doğru Yıldız, Dolmabahçe ve Çırağan sakinleri için ya sıcaklardan kaçıp sığınılan, en rağbet edilen mekanlardan biri haline gelmiştir. Yine de Sultan Abdülhamid bu köşke yerleştiğinde diğer saraylarla emsal kabul etmez bir basitlik içerisindeydi. Bir Fransız gezginin tanımlamasıyla tam bir kır eviydi. Bu nedenle imar çalışmaları başladığında sultan ve maiyeti için pek çok zorluklar yaşanmış ve iktidarının sonuna kadar devam edecek inşaat süreci 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 135. Yumuşak G yumuşak G 4 çırağan 1843. Dolmabahçe ise 1856 yılında tamamlanarak saray mensuplarının kullanımına sunulmuştur. Resim 6.6 Yıldız Sarayı kaynak. Salih Alkan Arşivi 1935-1940. Arapoğlu G. 2005 Yıldız Sarayı Şehzade Köşkleri ve Şehzade Burhanettin Efendi Köşkü Restitüsyonu Yüksek Lisans Tezi Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Osmanlı ordusu özellikle 2. Mahmut döneminde birçok değişikliğe uğramıştır. Tahta çıkışının ilk günlerinde Alemdar'ın çabaları sonucu Sekban-ı Cedid ordusu kurulmuş ancak Yeniçeri isyanı ile bu yeni ordu kaldırılmıştı. 1825 yılında kurulan Eşkinci Ocağı, Yeniçerilerin ilgası ile kapatılmış ve kaynakları kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna aktarılmıştır. Böylelikle başlamıştır. Bu kapsamda saraylar, köşkler, kasırlar, lojmanlar, atölyeler, seralar, müştemilatlar, arabalıklar, imalathaneler, ahırlar, tavlalar, kuşhaneler, güvercinlikler ve bir hamam yaptırılmıştır. Önceki dönemin inşaat maliyetleri düşünüldüğünden pratiklik ve şıklık tasarımları şekillendiren düşünceler olmuş. Bunun sonucunda da daha basit inşaat yöntemleri uygulanmıştır. Yapıların en önemli özelliği modernliğidir. Mazi hayranlığı ve gelenekçiliğin izne rastlanmaz. Yukarıda şehzadeliği sırasında katıldığı Avrupa seyahatinden bahsedilmiş ve gezinin kendisinde bıraktığı estetik tatların en açık şekilde Yıldız Saray kompleksinin inşasına yansıdığına değinilmişti. Yıldız'ın sembol binası Büyük Mabey'in amcası tarafından inşa ettirilmekle beraber asıl makam hüviyetini bu dönemde kazanmıştır. Mabey'in ve kompleksi oluşturan diğer yapılarda Tanzimat'a ve Avrupa'ya mal olmuş pek çok mimarın dokunuşu vardır. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını yapan Ser Mimar Devlet unvanlı Garabet Balyan'ın oğlu Sarkis Balyan, A. Vallahuru'yu ve Yıldız'a kazandırdığı Art Nouveau üslubuyla İtalyan mimar Raimondo de Arancio bunlardan sadece en meşhurlarıdır. Yıldız bu anlamda Dolmabahçe ve Çırağan gibi yekpare bir saray değil, Topkapı gibi zaman içerisinde eklemelerle genişleyen organik bir yapılar bütünüdür. Sarayda, hanedan üyeleri ve çalışanlara ait bürolar dışında cami, bir kütüphane, bir müze, bir tiyatro, bir eczane, marangozhane, çini atölyesi, bir fabrika, bir tamirhane, bir çiftlik, Habeşistan Negus'un Menelik tarafından hediye edilen ve vahşi hayvanlardan oluşan hayvanat bahçesi bulunur. Sarayın çevresini kuşatan duvarlar, 1895 suikastından sonra gözden geçirilmiş ve halk arasında ancak kanatlarına güvenen kuşlar onu aşmaya göze alabilir deyişi çıkaracak kadar yükseltilmiştir. Bu duvara ek olarak, iç tarafa iki iç duvar daha çevrilmiştir. Duvarların dışında da mevcut askeri yerleşimlerin dışında yeni kışlalar yapılmıştır. Orhaniye kışlası tamamen surlara bitişikken, Ertuğrul kışlası kuzey tarafını tahkim altına almıştır. Kışlaların en önemli özelliği Arnavut, Boşnak ve Arap muhafızlar tarafından korunması ve bu anlamda imparatorluğun İslami yönüne vurgu yapılmasıdır. Yıldız Sarayı, Topkapı ve Dolmabahçe ile kıyaslanırsa ne söylenebilir? Yıldız'da 12 bin kişinin görev yaptığı tahmin edilmektedir. 350 mabeyinci, katip, yaver, musahip, esvapçı, teşrifatçı, 60 hekim, 30 eczacı, 80 avcı, 60 aydınlatma görevlisi, 20 kahveci, 1000 hademe, 400 mutfakçı, sazende, hanende, cambaz ve haremde 3000 kadın bu yüksek rakamın bir bölümünü teşkil eder. Sultanın Yıldız'a yerleşmesi ile çevre semtler de süratle büyümüş ve gelişmiştir. Şişli ve Nişantaşı hızlı şekilde yerleşime açılmış. Konaklar, köşkler, resmi binalar, okullar yapılmıştır. Özellikle Nişantaşı, payitahtın mutena Müslüman semti, sadrazamların, nazırların, yüksek rütbeli subayların yaşadığı bir tür paşa kent olmuştur. Bazıları sultana yakın olmak amacıyla semti kendisine mesken ederken, çoğu bürokrat padişahın kendilerini yakınında bulundurmak arzusuyla emir üzerine yerleşmişlerdi. Özellikle bu emirler, sadrazam, seasker ve Şeyhülislam için geçerlidir. Bu amaçla Sultan, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'ye Kuruçeşme'de bir konak hediye ederken, Seasker Rıza Paşa'ya Yıldız'ın hemen yakınındaki yeni mahallede bir konak ihsan etmiştir. Beşiktaş ise Yıldız'ın orta halli memurlarının, katip ve mülazımlarının semti haline gelmiştir. Semt, zaten 1870'te açılan atlı tramvay hattıyla Azapkapı Beşiktaş hattı belli bir dönüşüm yaşamış ancak asıl gelişme Sultan Abdülhamid döneminde görülmüştür. 136 Türk İdare Tarihi Mabeyn. İki şeyin arası, aradaki şey, ara anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Yumuşak G, yumuşak G, 5 yukarıdaki bilgiler özellikle şu esere dayanmaktadır. François Georgeon 2006, Sultan Abdülhamid, İstanbul, Homer Kitabevi, Saray Teşkilatı Yıldız'daki teşkilatlanmada Topkapı ve Dolmabahçe'de karşılaştığımız görev dağılımına sadık kalınarak, Mabeyn resmi ve harem hususi daireleri ekseninde kurumlaşmaya gidilmişti. Harem dairesinde Gaznes Sarayı idaresinden beri görülen Esvacı Başılık, İbriktar Başılık ve Kilerci Başılık gibi sultanın özel hayatını düzenleyen bir hizmetkarlar ordusu bulunmaktaydı. Sultanın en yakınındaki yardımcıları genellikle şehzadeliğinden itibaren maiyetinde bulunan kişilerdi. Söz konusu görevliler hiyerarşisinin tepesinde kızlar ağası bulunuyor. Protokolde sadrazam ve Şeyhülislam'dan sonra vükeladan ise önce geliyordu. Yine de Sultan Abdülhamid, harem personelinin kamusal alana çıkışlarını kesinlikle engellemiş, hatta devlet yıllıklarında belirtilmesini dahi istememiştir. Diğer yanda Mabeyn Dairesi, sultanın yönetim mizacı gereği gittikçe genişlemiş, hatta Bab-ı Ali efendileri prosedürel işlemler için bile başka tipin kapısını aşındırmaya başlamışlardı. Mabeyn'in tepesinde tamamen onursal bir makam olarak sivrilen Mabeyn Mişirliği bulunmaktaydı. Mabeyn-i Hümayun Mişirliği, gerek sultana yakınlığı, gerek askeri nüfuzu ve gerekse plevne kahramanı Osman Paşa gibi mareşal tarafından doldurulması bakımından ışıltılı bir makam izlenimi verse de tüm bunlar kağıt üzerindeydi. Padişah yaverlerine olan amirliği, en az seraskerle olan ilişkileri gibi etkisizdi. Hepsi sarayın mutena bir köşesinde olmakla beraber tüm ziyaretçileri gibi kendisi de yakın bir gözetim altındaydı. Sultan tarafından kendisine hediye edilen konağı ile Osi arasında geçen hayat güzergahı, sadece cuma selamlıklarında ve bayram törenlerinde padişaha eşlik etmesiyle değişirdi. Söz konusu törenlerde halk tarafından sunulan dilekçeleri maruzat-ı kabiye sonrasında sultana sunmak ve yine aynı törenlerde tebaanın öpmesi için padişah saçağını tutmak, hep onun sorumluluk alanlarıydı. Plevne kahramanının hayatı boyunca söz konusu rutini kıramayışı, boğaz içinde inşa ettirdiği yalısına dahi iktidarın kendisine karşı olan tedirginliğini de gözler önüne sermekteydi. Serraver Yaver-i Ekrem, Mabeyn Mişirliğinin altında yer almasına karşın Serraver'in sorumlu olduğu kişi padişahtı. Öncesinde yaver sayısı 4-5 civarında olup tek rütbe sahibi kişi paşa unvanlı Serraverken, Abdülhamid'le beraber kadro sayısı 300'lere ulaşmış ve pek çok ferik ve liva rütbeli kurmaylar dahil edilmişti. Sayılarının artışıyla beraber dönüşümlü şekilde sarayda hazır bulunmaları istenmişti. Aslında yaverlik, sultanların saray dışı etkinliklerine eşlik etmesi amacıyla bir tür kişisel muhafızlık ihdas edilmişti. Oysa Sultan Hamid saltanatı boyunca saray dışına çıkmamasına rağmen kadro hem genişletilmiş hem de tam bir görev tanımı yapılmamıştı. Bunun altında yaverlik makamının daha çok onursal bir paye olarak görülmesi yatmaktaydı. Yine de sultanın devlet ricali ile sadrazam, Şeyhülislam, serasker ve bahriye nazırı olan yazışmaları yaverler kanalıyla sağlanırdı. Diğer devlet görevlileriyle nazırlar ve onların alt personeli ise maiyet-i seniyye çavuşları vasıtasıyla haber gönderilirdi. Yaverler maaşlarını bab-ı seraskerlikten aldıkları gibi padişahın özel hazinesinden de hazine-i hasa kendilerine tahsisat verilirdi. 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 137. NTRNET Büyük Mabeyn Saray'ın sembol binasıydı. Sarayın ana kapısından koltuk kapısı girildiğinde hemen sağda yer alan kargir, zarif bina, yeni dönemde imparatorluğun teşrifat yükünü üstlenmişti. Türk idare tarihi 30 No'lu bloğun sonu.